Ayrım 22, Titanic, Clive Cussler, sayfa 229. 56. Bölüm. ABD donanmasının Thomas J. Morse ve Samuel R. Wallace isimli kurtarma römorkörleri öğleden sonra saat 3'e doğru geldiler ve Titanic'in çevresinde dolaşmaya başladılar. Denizin dibinden çekilip çıkarılan koca transatlantiğin o garip görüntüsü bir önceki Numa kurtarma ekibini olduğu gibi römorkörlerin mürettebatını da etkilemişti. Dev römorkörler yarım saatlik bir dış incelemeden sonra Titania'ya yanaşıp motorlarını stop ettiler. Sonra kaptanlar koca geminin bordasına indirilen merdivenlerden Titania'nın güvertesine çıktılar. Morse'un kaptanı üsteğmen George Uphill kısa boylu, şişman, kırmızı yüzlü ve bıyıklı bir gençti. Wallace'ın komutanı binbaşı Scotty Butera ise yaklaşık 1 metre 90 santim boyu ve simsiyah sakalıyla onun tam tersiydi. İkisi de çıt kırıldım subaylardan değil, aksine sürekli dalgalarla boğuşan güçlü, gerçek denizcilerdi ve şimdiye kadar pek çok hayat kurtarmışlardı. Gunn onları karşılayıp ellerini sıkarken, ''Sizi gördüğüme çok sevindim baylar.'' dedi. ''Amiral Sandecker ve özel projeler direktörümüz Bay Dirk Pitt sizi operasyon odasında bekliyor.'' Romorkör kaptanları Gunn'ı izleyip merdivenden çıkarak Filika güvertesinden geçerlerken bir zamanların harika gemisinin haline bakıp durumu değerlendirmeye çalıştılar. Spor salonuna girince Gunn onları diğerlerine takdim etti.
''Apil inanılacak gibi değil.'' diye mırıldandı. ''Bir gün Titanic'in güvertesine çıkıp orada yürüyeceğim aklıma gelir miydi?''
Bu terada ''Al benden de o kadar.'' dedi.
''Pitt size gemiyi gezdirmek isterdim baylar.'' diyerek gülümsedi. ''Ama çok az vaktimiz var ve Titanic'i tekrar kaybetmekten korkuyoruz.''
Amiral Sandecker'ın işaretini görünce ellerine birer fincan kahve alarak üzerinde bir sürü harita, taslak ve kroki bulunan masanın çevresine geçip oturdular.
''Amiral şu anda en büyük sorunumuz hava durumu.'' diye konuştu. ''Capricorn'da bulunan meteoroloji uzmanımız nedense birdenbire felaket tellalı haline dönüşüverdi.''
Pitt büyük bir meteoroloji haritasını açıp masaya yaydı. ''Onu suçlayamayız.'' diye söze başladı. ''Hava koşulları gittikçe sertleşip bozuluyor. Barometre son 24 saatte 1 santim inç kadar düştü. Kuzey, kuzeybatıdan 4 şiddetinde rüzgar esiyor ve güçleniyor. Korkarım ki tam ortasına düşeceğiz baylar. Eğer bir mucize olmaz ve Amanda kasırgası batıya dönmezse yarın bu saatlerde ona yakalanacağız.'' Butera, ''Amanda kasırgası ha?'' diye tekrarladı. ''Çok mu şiddetli?''
Pitt, meteoroloji uzmanımız Farquhar'ın dediğine göre korkunç bir şeymiş diye cevap verdi. ''Beaufort derecesine göre 15 şiddetinde rüzgar rapor edilmiş.''
Gunn şaşkın bir tavırla, ''15 şiddetinde mi?'' diye söylendi.
''Aman tanrım, benim bildiğim 12 şiddeti en büyük kasırga şiddetidir.''
Sandecker, ''Umarım korkulan olmaz ve bunca uğraştan sonra çıkardığımız batık gemiyi o kasırgaya kaptırmayız.'' diye söylendi. Durdu ve endişeli gözlerle Uphill ve Butera'ya bakıp, ''Belki de bu kadar yolu boşuna geldiniz.'' diye devam etti. ''Bence gemilerinize dönüp buradan hemen uzaklaşsanız iyi edersiniz.''
''Uphill buradan kaçmak mı?'' diye umurdandı. ''Daha yeni geldik amiralim.''
Butera da gülümseyerek, ''Hayır efendim, gidemeyiz.'' diye arkadaşını destekledi. Morse ve Wallace römorkörleri gerekirse koca bir uçak gemisini bile fırtınalı bir havada çekip götürebilirler. Her türlü kasırga ve doğal afete karşı koyacak şekilde yapılmışlardır. Titanik'in uygun bir yerine bir kablo bağlayabildiğimiz takdirde onu çekebileceğimize inanıyorum.
Sandecker, 45 bin tonluk bir gemiyi bir kasırganın içinden çekip götürmek kolay değil, büyük konuşmayın dedi.
Butera çok ciddi ve ısrarlıydı.
''Büyük konuşmuyorum amiralim.'' diye devam etti. ''Morse ve Wallace'ı bir kabloyla birbirlerine bağlarsak, ikisinin bir araya gelecek güçleriyle Titanic'i aynen iki lokomotifin uzun bir yük trenini çektiği gibi çekebiliriz.''
''Apil onu 10 metrelik dalgalarda 5-6 mil hızla çekebiliriz.'' diye ekledi. Sandecker iki römorkör kaptanına baktı ve sessizce onları dinlemeyi sürdürdü. Butera sözüne devam etti.
''Bunlar bildiğiniz liman römorkörleri değil amiralim.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Bizimkiler 76 metre boyunda 5000 beygirlik dizel motorları olan açık deniz kurtarma römorkörleri ve her biri 20 bin tonluk gemiyi 10 mil süratle yakıt ikmali bile yapmadan 2000 mil çekebilir.'' Dünyada Titanik'i bir fırtınadan çekip çıkarabilecek iki romorkör varsa onlar da bunlardır.
Sandaker, görev anlayışınızı takdirle karşılıyorum baylar diye konuştu. Ama gemilerinizin sizin ve mürettebatınızın yaşamlarından sorumlu olmak istemem. Titanik bu kasırganın içinde biraz sürüklenir. Hepsi bu. Bence buradan gitmeniz iyi olur. Bunu bir emir olarak kabul edin.
Uphill gözlerini kısıp Butera'ya baktı. Söyler misin binbaşım dedi. Bir amiralin emrine en son ne zaman karşı gelmiştin sen?
Butera düşünüyormuş gibi yaptı ve sanırım kahvaltıdan bu yana böyle bir şey olmadı dedi.
Kendi adıma ve kurtarma ekibinin adına konuşursam dedi Pitt, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyardık.
Butera sırıtarak duydunuz mu amiralim dedi. Zaten amiral Kemper'ın bana verdiği emre göre ya Titanik'i limana çekmek ya da erken emekliliğimi istemek durumundayım. Tabii ben Titanik'i çekmeyi yeğliyorum.
Sandaker ama bu bir isyan sayılır diye homurdandı. Fakat sesinden durumdan mutlu olduğu belliydi. Konuşmalar istediği tarzda sürüyordu. Emrini dinletemediği için kırılmış numarası yaptı.
Pekala baylar, madem ki istiyorsunuz öyle olsun dedi. O halde fazla konuşmayı bırakalım da işimize bakalım. Titanik'i kurtarma işi sizi bekliyor.
Albay Ivan Parotkin, Mihail Kurkov'un köprü üstü iskele kanadında durmuş, elindeki dürbünle gökyüzünü araştırıyordu. Albay orta boylu, narin yapılı bir adamdı ve yüzü hiç gülmezdi. 60 yaşına yaklaşıyordu ama saçlarında hala bir tek ak tel yoktu. Üzerine kalın bir balıkçı yaka kazak, ayaklarına kalın yün pantolon ve dizlerine kadar gelen çizmeler giymişti.
Arkasında duran yardımcısı onun koluna dokundu ve elini geminin dev radar çantal antenine doğru kaldırıp gökyüzünü gösterdi.
Kuzeydoğudan gemiye doğru yaklaşan nokta 4 motorlu bir Rus bombardıman uçağıydı. Uçak geminin üzerinden çok düşük bir hızla henüz geçmişti ki alt tarafında bir kapağın açıldığını ve denize doğru bir şeyin düştüğünü gördüler. Birkaç saniye sonra bir paraşüt açıldı ve paraşütteki adam bir süre havada süzüldükten sonra geminin sancak tarafında yaklaşık 200 metre kadar uzakta denize indi.
Mihail Kurkov'un küçük motoru dalgaların arasında sallanarak denize düşen adama doğru uzaklaşırken Parotkin ikinci kaptanına döndü ve ''Albay Prevlov gemi alınır alınmaz hemen bana getir.'' dedi. Sonra dürbünü köprü üstündeki kumanda konsolunun üzerine bıraktı ve aşağıya indi.
20 dakika sonra ikinci kaptan kameranın cilalı kapısını vurup açtı ve misafirin geçmesi için yana doğru çekildi. Adam hala sırılsıklamdı ve tuzlu deniz suyu üzerinden yere damlıyordu.
Albay Parotkin,
Albay Prevlov.
İki tecrübeli subay bir süre öylece durup birbirlerini süzdüler. Prevlov gelmeden önce Parotkin'in sicil dosyasını okuduğu için avantajlı durumdaydı. Parotkin ise misafirinin ismini duymuştu ama hakkında pek bilgi sahibi değildi. Ama onun görünüşünden pek hoşlandığı söylenemezdi. Prevlov biraz fazla yakışıklı görünüyordu ve kurnaz bir subay olduğu belliydi. Bu tip insanlara fazla samimi davranmak iyi olmazdı.
Prevlov fazla zamanımız yok diye söze başladı. Eğer hemen koduya girip buraya gelişimin nedeniyle ilgili.
Parotkin elini kaldırıp onun sözünü kesti.
Her şeyin sırası var albay dedi. Önce bir sıcak çay içmeli ve elbisenizi değiştirmelisiniz. Gemide bilim adamı olarak görevli olan Doktor Rogovski'nin boyu ve kilosu size uyacaktır.
İkinci kaptan başını salladı ve çıktı.
Parotkin şimdi meseleye gelelim diye devam etti. Sizin gibi yüksek rütbeli ve önemli bir subay hiç kuşkusuz buralara kadar gelip bir kasırgayı izlemek amacıyla denize atlamadı değil mi?
Haklısınız albay. Tehlikelerden korkmam ama böyle bir işte boş yere yapılmaz tabii.
Ha, çay dediniz de aklıma geldi. Acaba burada daha sertçe bir içecek yok mudur?
Parotkin özür dilerim albay. Gemide alkollü içki bulundurmaktan hoşlanmıyorum dedi.
Bu durum kuşkusuz mürettebatın da pek hoşuna gitmiyor ama hoş olmayan olaylar da önlenmiş oluyor.
Amiral Sloyuk sizin bir mükemmellik örneği olduğunuzu söylemişti zaten.
Kadere karşı çıkılamıyor.
Prevlov üzerindeki ıslak tulumun fermuarını açtı ve çıkarıp yere bıraktı.
Korkarım bu defa bu düşüncenizi değiştirmek zorundasınız. Biz, yani siz ve ben, daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde kaderi değiştirmek üzereyiz.
57. Bölüm.
Kurtarma filosundaki diğer gemilerin harekete geçip batıya, daha güvenli denizlere doğru uzaklaşmaya başladığını, Titanik'in güvertesinden izleyen Pitt birden terk edilmiş duygusuna kapılır gibi oldu. Son olarak Alhambra projektörüyle bir selam göndererek uzaklaşırken, basın mensupları belki de bir daha göremeyiz düşüncesiyle durmadan fotoğraf çekip Titanik'i görüntülüyorlardı. Pitt yakından geçen gemiyi gözleriyle tarayıp basın mensupları arasında Dana Seagram'ı aradı ama göremedi. Gemilerin arkasından onlar kurşuni denizde uzaklaşıp birer küçük nokta haline gelinceye kadar baktı. Sadece füze kruvazörü Juno ve Capricorn orada kalmışlardı ve romorkör kaptanları Titanik'i yedeğe aldıklarını işaret ettiğinde Capricorn da onlardan uzaklaşacaktı. Bay Pitt. Pitt dönünce arkasında boksör suratlı ve vücudu bir afıçısını andıran bir adam gördü.
Ben Wallace'dan başçavuş Bascom efendim. Çekme kablosunu bağlamak için iki kişilik bir ekiple geldim.
Pitt samimi dostane bir gülümsemeyle ona baktı.
Sana berbat Bascom ismini taktıklarına bahse girerim dedi.
Evet ama yüzüme karşı pek söyleyemiyorlar efendim dedi. San Diego'da bir barı dağıttığımdan beri bana bu ismi taktılar.
Başçavuş omuzlarını silkti ve gözlerini kısıp Pitt'e baktı.
Evet ama bunu nasıl bildiniz diye sordu.
Binbaşı Butera seni biraz anlattı. Yani arkandan konuştu biraz.
Binbaşım iyidir.
Bağlantıyı yapmanız ne kadar sürer?
İşler yolunda gider ve helikopteriniz de yardımcı olursa bir saatte tamamlarız sanıyorum.
Pitt helikopter konusunda sorun yok dedi. Zaten donanmanın helikopteri o. Döndü ve Butero'nun mükemmel bir manevrayla Titanik'in burnuna doğru 100 metre yaklaştırdığı Wallace'a baktı.
Kabloyu gemi güvertesine helikopterle mi alacaksınız dedi.
Bascom,
evet efendim diye cevap verdi. Kablomuzun çapı yaklaşık 25 santim ve her metresi yaklaşık 50 kilo ağırlığında. Yani öyle pek hafif bir şey değildir. Bu tür gemi çekme görevlerinde genellikle gemi burnuna ince bir kablo bağlar ve onu da çapları gittikçe artan başka kablolara bağlayıp en sonunda ana kabloyla irtibatlandırırız. Ama bunların yapılabilmesi için elektrikli bir vinç gerekir ve Titanik'te elektrik bulunmadığından ayrıca insan kasları da bu kadar güçlü olmadığından bu yolu denemek zorundayız.
Helikopter olmasaydı Bascom ve adamları kabloyu yukarıya bile alamayacaklardı. Sturgis helikopter pilotluğundaki ustalığını gösterdi ve kumandaları büyük bir hassasiyetle kullanıp Wallace'dan uzanan çekme kablosunun ucunu büyük bir dikkatle Titanik'in baş kasara güvertesine yerleştirdi. Helikopter kablonun ucunu gemiye bırakıp Capricorn'a uçtuktan sadece 50 dakika sonra başçavuş Bascom transatlantik burnuna geldi ve kollarını sallayarak romorkörlere bağlantının yapıldığını bildirdi. Wallace'ın komutanı Butera onun işaretini anladığını düdük çalarak bildirdi ve makine dairesine yarım yol ileri emrini verdi. Bu arada Morse komutanı Apil de aynı şeyleri yaptı. İki dev romorkör yavaşça harekete geçtiler. Morse önde, Wallace onun arkasındaydı ve aralarında yaklaşık 300 metre uzunluğunda bağlantı kablosu vardı. Wallace'dan gittikçe kabaran denizde burnu batıp çıkan ve yaklaşık çeyrek mil uzakta bulunan Titanik'e uzanan ana kablo da gittikçe geriliyordu. Bir süre sonra Bascom elini kaldırdı ve Wallace'ın kış tarafında duran mürettebat kablonun gerildiğini anlayıp römorkörün çekme kablosunu geren vinci durdurdular. Titanik'in üst güvertelerinden bakılınca o koca romorkörler minik oyuncak motorlara benziyorlar ve dev dalgaların arasında bir kaybolup bir görünüyorlardı. Bu iki romorkörün o koca transatlantiyi çekebileceğine inanmak gerçekten kolay değildi. Ama bir süre sonra her biri 5000 beygir gücünde olan iki motorun bir araya gelen güçleriyle Titanik ağır ağır harekete geçti ve burnu dalgaları yarmaya başladı. İlerleme çok ağırdı ve New York hala 1200 mil batıdaydı. Ama Titanik nihayet 1912 yılında soğuk bir gecede battığı yerden alınmış ve tekrar varış limanına doğru yola çıkmıştı. Güney ufkunda simsiyah bulutların görüntüsü gittikçe daha korkunç bir hal alıyordu. Kasırganın ilk işaretleri belirmişti. Pitt rüzgarın hafiflediğini ve sık sık yön değiştirdiğini görünce şaşırdı. Bir süre önce gemilerin üzerinde dolaşıp duran martılar ortadan kaybolmuşlardı. Sadece Titanik'in yaklaşık 500 metre açığında düşük hızla seyreden Juno'nun görüntüsü güven vericiydi. Pit kolundaki saate baktı ve iskele küpeştesine bir kez daha göz attıktan sonra spor salonunun kapısına doğru yürüdü. İçeriye girdi. "Herkes burada mı?" diye sordu. Giordino, "Çocukların hepsi çok huzursuz," diye cevap verdi. "Amiralin teskin edici sözleri olmasaydı belki de tümü sana isyana kalkışabilirlerdi."
"Herkes mi aynı durumda?"
"Son adama kadar herkes."
"Emin misin?"
"Giordino'ya inan dostum, kimse tuvalete bile gitmedi."
"O halde içeride dikkatli olmalıyım, öyle mi?"
Giordino, "misafirlerin şikayetleri var mı?" diye sordu.
"Her zamanki gibi işte. Yeterli konfor olmadığından ve klima sisteminin fazla çalışmasından şikayetçiler, bilirsin."
"Evet, biliyorum."
"İstersen biraz arkaya git de onları eğlendirmeye çalış."
"Ne diyorsun sen? Bunu nasıl yapacağım peki?"
"Onlara güzel fıkralar anlatabilirsin, değil mi?"
Giordino suratını buruşturup onun yüzüne baktı ve kendi kendine bir şeyler mırıldanarak dışarıya çıktı. Pete tekrar saatine baktı ve gözleriyle spor salonunun içini taradı. Titanic 3 saattir romorkörlerin peşinden gidiyordu ve işler artık olağan bir hale gelmişti. Sandaker ve Gantelsiz'in başına oturmuşlar, şimdi 50 mil batıda olan Capricorn'a temas kurup Farquhar'dan kasırga hakkında bilgi almaya çalışıyorlardı. Mürettebat ise küçük ve yetersiz petrol sobasının başına toplanmış ısınmaya çalışıyordu. Pit'in yaklaştığını görünce hepsi başlarını beklentiyle kaldırıp ona baktılar. Pit sadece portatif jeneratörlerin mırıltısının duyulduğu sessizlikte yumuşak bir ses tonuyla "Sizi beklettiğim için özür dilerim arkadaşlar," diye konuştu. "Ama kısa bir kahve molası sizlere iyi gelir diye düşündüm."
"Spencer, dalga geçmeyi bırak," diye söylendi. "Bir sürü işimiz varken bizi buraya çağırıyor, sonra da yarım saat bekletiyorsun. Mesele nedir?"
Pit ciddi bir yüz ifadesiyle "Mesele basit," diye cevap verdi. "Tayman Sturgis birkaç dakikaya kadar fırtına gelmeden önce son kez olarak helikopteri buraya indirecek. Ben ve Giordino dışında hepiniz ona binip Capricorn'a uçacaksınız. Buna siz de dahilsiniz amiral."
Sandaker öfkeli bir sesle "Sen aklını mı oynattın Pit?" dedi.
"Belki biraz oynatmışımdır amiral ama doğru olanı yapıyorum."
Sandaker gözlerini kısıp avını yutmak üzere olan bir piranha gibi ona baktı.
"Ne demek istediğini açıklar mısın?"
Rolünü başarıyla oynuyordu. Bir tiyatro sanatçısı da ancak bu kadar başarılı olurdu.
"Titanik'in bu haliyle bu kasırgaya dayanabileceğini hiç sanmıyorum."
"Spencer, bu yaşlı tekne şimdiye kadar insanoğlu tarafından yapılmış en sağlam gemidir ve çok şeye dayanmıştır," diye söylendi. "Ama bizim çok bilmiş Dirk Pitt'imiz geminin ilk dalgalarda havlu atıp denizin dibini boylayacağını söyleyip bilgiçlik taslıyor." Pitt dayanabileceğini kimse garanti edemez diye ısrar etti. "Ne olursa olsun burada daha fazla hayatı riske sokamam."
"Drummer, acaba iyi anladın mı?" diyerek öfkeli gözlerini Pitt'e çevirdi. "Yani sen şimdi diyorsun ki senin ve Giordino'nun dışında hepimiz 9 aydır çıkarmak için uğraştığımız bu gemide her şeyi bir yana bırakıp helikoptere atlayarak buradan kaçalım, öyle mi?"
"Çok iyi anlamışsın Drummer. Seni sınıf birincisi yapacağım."
"Kusura bakma ama dostum, sen aklını oynatmışsın."
Spencer, "Bunu yapmamız imkansız," diye bağırdı. "Sadece pompaların kontrolü için 4 kişi gerekir."
"Gun, su kesimi altındaki bölümlerin de yeni sızıntılar için sürekli olarak gözetlenmesi lazım," dedi.
"Drummer, siz kahraman geçinenler hep aynısınızdır," diye umurdandı. "Her zaman başkaları için kendinizi feda edersiniz. Ama bu kez dediğini yapmayacağız. Oylamaya koyalım. Ben kalmak istiyorum."
Spencer döndü ve ekibindeki 6 kişinin yüzlerini okumaya çalıştı. Hepsi uykusuzluktan kızarmış gözlerini onun gözlerine dikmişlerdi. Spencer bunu gördü ve tekrar Pitt'e döndü.
"Özür dilerim büyük lider ama Spencer ve neşeli pompacıları burada kalmaya karar verdiler."
Woodson sert bir sesle
"Ben de sizinleyim," dedi.
"Gun, ben de varım," diye ekledi.
Başçavuş Bascom Pitt'in koluna dokundu ve "Özür dilerim efendim," dedi. "Ben ve adamların da burada kalmak istiyoruz. O kablonun kasırgada sürekli kontrol edilmesi ve baş kısmının greslenmesi gerekir."
"Sandaker, kusura bakma Pitt, kaybettin," dedi.
O arada dışarıda inmeye hazırlanan helikopterin gürültüsü duyulmuştu. Pitt omuzlarını silkti ve
"Pekala, madem öyle istiyorsunuz dediğiniz gibi olsun," dedi. "Hep birlikte ya batarız ya da çıkarız."
Durdu ve yorgun bir gülümsemeyle karşısındaki adamlara baktı. Fırsat bulmuşken biraz bir şeyler yiyin ve dinlenin diye devam etti. Bu son fırsatınız olabilir. Birkaç saat sonra kasırganın tam önüne düşmüş olacağız. Ne olacağı konusunda da size bir tablo sunmama gerek yok sanırım.
Bunları söyledikten sonra birden döndü ve dışarıya çıkıp helikopter pistine doğru yürüdü. İyi bir performans göstermişti. Gerçi Oscar'a aday olacak kadar mükemmel rol yapamamıştı ama yine de karşısındakileri ikna ettiğinden emindi.
Jack Sturgis kısa boylu, zayıf bir adamdı. Kederli ve yorgun bakan gözleri vardı. Dişlerinin arasına uzun bir ağızlık sıkıştırmış, çenesini ileriye doğru uzatmıştı. Kokpitin kapısını açıp aşağıya atlamak üzereydi ki Pitt'in yaklaştığını gördü.
''Yolcular nerede?'' diye sordu. Bunu sorarken aşağıya atlamıştı.
''Şu anda yolcu yok dostum.''
Sturgis ağızlığına takılı sigaranın külünü silkeledi ve ''Keşke Capricorn'daki sıcacık kameramda kalsaydım. Fırtınalı havalarda uçmak hiç de zevkli değildir biliyor musun?'' dedi.
''Konuşmayı bırak da hemen havalan. Rüzgar birazdan artacaktır.''
Sturgis omuzlarını silkti. ''Bir şey fark etmez. Ben hiçbir yere gitmiyorum.''
Pitt şaşkın gözlerle ona baktı. ''Ne demek istiyorsun sen?''
Pilot eliyle rotor pallerini göstererek beni vurdular diye söylendi. Buralarda helikopterleri sevmeyenler var galiba.
Rotor pallerinden birinin ucu 60 santim kadar uzunlukta kırılmış, sarkıyordu.
İniş sırasında bir bölmeye falan mı çarptın?
Sturgis gücenmiş gibi ona baktı ve ben inişlerde hiçbir yere çarpmam dostum diye söylendi. Birisi bir şey fırlattı. Durdu ve eğilip yerden bir şey alıp gösterdi.
İşte bak, orospu çocuğunun birisi pallere çekiç fırlatmış, görüyor musun?
Pitt çekici alıp inceledi. Aletin sapındaki kauçuk bölüm pale çarpıp yırtılmıştı.
Sturgis, sizden için bu kadar uğraşmam boşunaymış diye omurdandı. Şu adamların teşekkür tarzlarına bakar mısın?
Kusura bakma Sturgis ama hemen kendi kendine bir şeyler uydurmasan iyi olur dostum. Hatalı sonuçlara varabilirsin.
Sen ne diyorsun Pitt? Koca çekiçler havada kendi kendilerine uçmazlar değil mi? İnişim sırasında senin adamlarından biri fırlatmış olmalı.
Bu imkansız. Şu anda gemide bulunanların hepsinin nerede olduklarını biliyorum. Ve son 10 dakikadır da helikopter pisti yakınlarına kimse uğramadı. Buna garanti veririm. Sana bu işi kim yaptıysa onu buraya sen getirmiş olmalısın.
Neler saçmalıyorsun sen dostum? Yolcu getirsen bilmez miyim yani? Ayrıca şu da var, bu çekiç bir dakika önce yani 30 metre irtifadayken atılmış olsaydı, şimdi helikopterim ve benim artıklarımı topluyor olacaktınız. Helikopterde olan bir yolcunun bunu yapmasına imkan var mı sence?
Pitt, ben yolcu demedim dedi. Helikopterinde bir kaçak vardı ve tekerleklerin yere değer değmez oyununu oynadı. Ve sonra da kargo kapağını açıp kaçtı. Allah bilir şimdi nerede saklanıyor. Bu geminin kilometrelerce uzunluğundaki karanlık koridorlarını tam olarak aramak zaten imkansız bir şey.
Sturgis'in yüzü birden sapsarı kesildi.
Aman tanrım, o herif her kimse helikopterin içinde.
Saçmalama, sen iner inmez kaçtığına eminim.
Hayır hayır, kabin pencerelerinden birinden uzanıp motorlara çekiç fırlatabilirsin. Ama bunun içinden çıkıp kaçmak öyle kolay iş değildir.
Ne demek istiyorsun sen, açık konuşsana.
Kargo kompartımanının kapağı elektrikle çalışır ve sadece kontrol kabininden bir şalterle açılır. Yani kontrolü kontrol kabinindedir.
Başka çıkışı var mı oradan?
Sadece kontrol kabinine açılan bir kapı var.
Pitt bir süre sıkıca kapalı kargo kapağını inceledi ve sonra gözlerini Sturgis'e çevirdi.
Bir misafire böyle mi davranılır diyerek gülümsedi. Onu en azından dışarıya davet edip temiz havaya çıkmasını sağlayabiliriz. Değil mi dostum?
Sturgis aniden Pitt'in elinde beliren susturuculu Colt 45'lik otomatik silahı görünce donup kalmıştı.
Tabii diye kekeledi. Nasıl istersen Pitt.
Bunu söyledikten sonra merdivenden kontrol kabinine çıktı ve şalteri kaldırdı. Şalterin kalkmasıyla birlikte elektrik motorunun sesi duyulmuş ve kargo kapağı yukarıya doğru kalkarak açılmıştı. Kapağın eni ve boyu aynı, yaklaşık 2 metre kadardı. Kapı daha tam açılmadan Sturgis hemen güverteye atladı ve Pitt'in arkasına saklandı. Kapak açılalı yarım dakika kadar olmuştu ama Pitt hala orada kımıldamadan duruyordu.
Şimdi sadece geminin bordasına vuran dalgaların, köprü üstü ve geminin yüksek yerlerine çarpan rüzgarın ve biraz ilerideki spor salonunda konuşan insanların sesleri duyulmaktaydı. Ama Pete sadece helikopterin kargo kompartmanına kulaklarını dikmiş, içeriden gelecek herhangi bir ses bekliyordu. Hiçbir şey duymayınca helikoptere girdi. İçerisi bulutlarla tamamen kaplı gökyüzünün de etkisiyle karanlıktı ve Pete siluetinin kolayca fark edildiğini düşünerek tedirgindi. İlk bakışta kargo bölümü bomboş görünüyordu ama sonra omuzunda bir elin dokunuşunu hissedince irkildi ve birden başını çevirdi. Sturgis onun arkasında duruyor ve ileride insana benzer bir şeklin üzerine atılmış brandayı gösteriyordu. Pete'in kulağına eğildi. ''O brandayı bir saat önce düzgün bir şekilde katlamıştım.'' diye fısıldadı. Pete sağ elinde tabancayı tutarken eğildi ve sol eliyle brandayı çekip açtı. Yerde yatan kişinin gözleri kapalıydı. Üzerinde kalın bir yağmurluk vardı. Yerde bükülmüş yatıyor ve baygın görünüyordu. Kafasındaki yaradan kan akıyordu. Sturgis biraz geride durmuş, gözlerini karanlığa alıştırmak için kırpıp duruyor ve şaşkın bir vaziyette bekliyordu. Birkaç saniye sonra ellerini yanaklarının üzerine koyarak dehşet içinde ''Aman Tanrım!'' diye mırıldandı. ''Bunun kim olduğunu biliyor musun?''
''Pete, evet biliyorum.'' diye yanıtladı. ''Bu hanımın ismi Seagram, Diana Seagram.''
22. ayrımın sonu. Sayfa 241.